Ayrım 54, Loklama Oranı Yalanları, Scott Lynch, sayfa 501. Üçüncü kısım. Kutsal ilikler aşkına dedi Locke, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Hiç bu kadar havaya yükselmemiştim. Suların altındaki eller aşkına, toplumda bile hiç bu kadar yükselmemiştim. Lordum ve Lady'm Salvara, boğulan bir adam gibi size sıkı sıkıya tutunursam kusuruma bakmayın.
Sofia ve ben çocukluğumuzdan beri buraya geliriz dedi Lorenzo. Her yılın bu gününde, inan bana sadece ilk 10-15 seferde insanı bu kadar çarpar.
Sözünüze güvenmekten başka seçeneğim yok lordum. Sıra sıra gümüş düğmeleri, gün ışığında parıldayan siyah ve gümüşü üniformalar içindeki görevliler kafesin kapısını açık tutarlarken Locke da Salvaraların peşinden yolcu terasına çıktı. O sırada baştan aşağı tören üniforması giyen, gümüş kaplı kınlarındaki epelerini omuzlarında taşıyan bir siyah ceketliler mangası uygun adım yürüyerek önlerinden geçip gitti. Askerler siyah renkli uzun kürk şapkalar takmışlardı ve gözlerinin hemen üstüne kam ordu kalığının armasını taşıyan madalyonlar asılıydı. Locke adamların insafsız güneşin altında saatlerce ileri geri yürürken kendilerini nasıl hissedeceklerini düşünerek yüzüne ekşitti. Aslında kendisi de giysilerinin içinde epeyce terliyordu. Fakat o ve malikleri kulenin içine girme seçeneğine sahiptiler. Don Lorenzo ve Dona Sofia, Lordum ve Lady'm Salvara. Kalabalığın kıyısından yanlarına gelen adam çok uzun boylu ve geniş omuzlu biriydi. Oradaki çoğu kam orduya bir kelle boyu yukarıdan bakıyordu. Keskin yüz hatları ve eşsiz denebilecek açık renkli saçları en eski en saf Vadra kanının birer işaretiydi. Bu adamın kökenleri kuzeydoğudaki Astrata veya Vintila'ya yani yedi ilik krallığının göbeğine uzanıyor olmalıydı. Fakat nedense gece camı bölüğünün siyahlarına bürünmüştü ve yakasına bir yüzbaşının gümüş iğnelerini takmıştı. En safından katışıksız bir üst düzey kamor aksanına sahipti.
Evet, dedi Don Lorenzo.
Hizmetinizdeyim lordum ve leydim. Adım Stephen Reynard. Dona Vorcenza'nın size benden bahsetmiş olması lazım.
Ah elbette, Dona Sofia elini uzattı. Reynard sağ ayağını öne çıkarıp belini kırdı, kadının elini tuttu ve hemen üstündeki boşluğu öptü.
Sizinle nihayet tanıştığımıza çok sevindim yüzbaşı Reynard. Dona Vorcenza bu akşamüstü nasıllar?
Kendisi şu an örgü örüyor Lady'm dedi Reynard. Bunun aralarındaki bir espri olduğunu belli eden alaycı bir gülümsemeydi.
Dükün oturma odalarından birine el koydu. Büyük ve gürültülü toplantılara ne gözle baktığını bilirsiniz.
Onu bulmam gerek dedi Sofia. Kendisini görmeyi çok isterim.
Hislerinizin karşılıklı olacağından eminim Lady'm. Fakat izninizle bir tahminde bulunabilir miyim?
Bu bana yanınızda getireceğinizin söylendiği Amberlane'li tüccar Efendi Weirwight mı?
Reynard bu sefer yalnızca boynunu kullanarak bir selam daha verdi ve ağır aksanlı bir Vadra diliyle konuştu.
İliklerin tatlı tatlı akması ve denizlerin durgun olması dileklerimle Efendi Fairwhite.
Dalgaların altındaki eller size iyi şans taşısın diye çok daha düzgün bir vadracayla karşılık veren Locke gerçekten şaşırmıştı. Kibarlığı elden bırakmamak için Therinje'ye döndü.
Sizinle hemşeri miyiz yüzbaşı Reynard? Demek Kamor Dükü'nün hizmetindesiniz. Ne kadar büyüleyici.
Vadra kanı taşıdığım kesin dedi Reynard. Fakat ebeveynlerim ben daha bebekken bu şehri düzenledikleri bir ticaret seferinde can verdiler. Kehribar camın şuradaki altın sarısı parlak kulenin Kontesi Dona Vorcenza tarafından evlat edinilip yetiştirildim. Dona'nın kendi çocuğu yok. Unvanını ve mülklerini devralamasam da dükün gece camı bölüğünde hizmet etmeme izin verildi.
Harikulade, fazlasıyla heybetli göründüğünüzü belirtmeliyim. İliklerin krallarından birine benziyorsunuz. Bahse varım, dük sizin gibi bir askere sahip olduğu için çok mutludur.
Bunun doğru olmasını ben de tüm kalbimle diliyorum Efendi Fairwhite. Ama gelin sizi beklettim. Kusuruma bakmayın lordum ve Lady'm Salvara. Ben sohbet konusu edilmeye değer biri sayılmam. İzninizle sizi kulenin içine kadar geçireyim.
Tabii ki dedi Sofia. Sonra da Locke'un kulağına doğru eğilip fısıldadı. Donna Vorchenza epey yaşlıdır ve biz Alse Grant hanımları için bir nine gibidir. Tüm dedikodularımızı onunla paylaştığımız söylenebilir. Sağlığı pek iyi sayılmaz. Her geçen ay biraz daha kendi içine kapanır. Ama hala kalbimizde önemli bir yeri vardır. Umarım onunla tanışma fırsatını yakalarsın.
Bunu dört gözle bekliyorum Lady Salvara.
Reinhard onları kuzgun yuvası kulesinin içine buyur etti ve karşılaştığı manzara Locke'un ağzından istem dışı bir nida kaçmasına sebep oldu. Dışarıdan bakıldığında kuzgun yuvası kesif gümüşüydü, içeridense neredeyse transparandı. En azından Locke'un görebildiği katlarda. Sanki camın içinde yaşayan dumanlı bir pus güneşin ışıltısını kesiyor, onu çıplak gözün kolayca kaldırabileceği beyaz bir daireye indirgiyordu. Fakat manzaranın diğer tüm unsurlarına sanki orada değilmiş gibi geçit veriyordu. Tepelik kırsal kesim ile geniş Angevin nehri kuzeye doğru yayılıp giderken aşağı şehrin tüm adaları bir haritanın çizimleri gibi güneye serilmişti. Locke dikkatle baktı. Kentin güney sınırının ötesindeki sularda yüzen siyah gemi siluetlerinin incecik yelken direklerini bile seçebiliyordu. İçi baş dönmesi hissiyle bir hoş oldu. Hemen yukarılarında gök bahçe başlıyordu. O çatının üstünde saksılara doldurulmuş 100 ton verimli toprak olduğu söylenirdi. Kenarlardan kat kat sarmaşıklar sarkıyor, kulenin zirvesinde yükselen bakımlı çalılar ile tam boy ağaçlar minyatür ve dairesel bir ormanı andırıyordu. O ağaçlardan birinin dallarında demir denize bakacak şekilde duran tahta bir sandalye bulunur ve aklı başında birinin Camor'da ulaşabileceği en yüksek nokta olarak kabul edilirdi. Gökbahçe şu anda çocuklarla dolu olmalıydı. Ebeveynleri ayaklarının altında saray meseleleriyle ilgili sohbet ederken en genç soyluların hoşça vakit geçirmeleri için salıverildikleri yer orasıydı. Bulundukları kat kulenin 30 metrelik genişliğini tamamen kaplamıyordu. Yarım daire şeklindeydi ve yalnızca kuzey yarısını işgal ediyordu. Locke güney tarafındaki bir trabzana sıkıca tutunup aşağı baktı. Altlarında her biri diğerinin yaklaşık 6 metre aşağısında yer alan 4 yarı dairesel galeri daha vardı ve bunların hepsi de insanlarla doluydu. Baş dönmesi bir kez daha Locke'u avucunun içine almakla tehdit etti. Kulenin transparan duvarları ve önüne serili o akıllara zarar güney manzarası karşısında en az 25 metre aşağıdaki zemine bakarken dünya adeta kendi ekseninde sallandı.
Kuzgun yuvası hastalığına yakalandın Lucas. Don bir kahkaha attı. O trabzanı sevgilinmiş gibi tutuyorsun. Gel bir şeyler atıştır. Gözlerin zaman içinde manzaraya alışacak ve her şey yine normal gelmeye başlayacak.
Ah Lordum Salvara, umarım dediğiniz gibi olur. Yemek masalarını ziyaret etmekten sevinç duyarım.
Don sağa sola selam verip el sallayarak onu ipeklerle, pamuklularla, kaşmirlerle ve narin kürklerle kaplı insanların arasından geçirdi. Sofia yanına Reynard'ı da alıp gözden kaybolmuştu. Bir uçtan diğerine 15 metreyi bulan ziyafet masası, belki de bu sadece aperatif masasıydı, bunun gibi bir şölende hafif akşamüstü atıştırmalıkları, daha küçük çaplı bir davetin ana yemekleriyle aşık atabilirdi. Gümüş perçemli bir masa örtüsüyle kaplanmıştı. Lonca aşçı başıları, Camor'un 8 güzel sanatının ustaları, krem sarısı tören cübbeleri içinde esas duruşta beklerlerken, siyah renkli alim keplerinin altın fitilleri kulaklarının arkasından aşağı sarkıyordu. İster erkek ister kadın olsun her bir aşçı başının her iki elinin dörder parmağında 8 gurme teamülündeki ustalıklarını temsil eden karmaşık siyah dövmeler yer alırdı. Ziyafet masasının bir ucunda tatlılar, 5. güzel sanat bulunuyordu. Yenmek üzere tasarlanmış altın varaklarla sarılı vişne kremalı kekler göz dolduruyordu. Yelkenleri beyaz badem ezmesinden, mürettebatları ise kuru üzümden yapılmış küçük bir gemi filosunu oluşturan her bir tarçınlı turta, gemicik, bal macunu tutkalıyla özene bezene bir araya getirilmişti. İçleri boşaltılmış armutlar nehir kavunu küspesiyle veya brandili kremayla doldurulmuştu.
Kazınmış nehir kavunlarının yeşil kabukları sıyrılarak içlerindeki pembe meyveleri açığa çıkarılmıştı. Bu meyvelerden her birine kamurun arması oyulmuştu ve kavunların içlerine yerleştirilen simyasal küreler onların davetkar pembe bir ışık saçmasını sağlıyordu. Masanın diğer ucuna etler yığılıydı. Gümüş tepsilerin her birinde imkansız yemek anlamına gelen bir fantasmabola, yani iki farklı yaratığa ait vücut yarılarının hazırlık ve pişirilme aşamalarında bir araya getirildiği hayali bir hayvan mevcuttu. Lok bir somonun başına sahip kızarmış bir domuz gördü. Bir siyah havyar yığınının üstünde oturuyordu. Onun yanındaysa ağzındaki bataklık elmasının bile eksik edilmediği bir domuz kellesi kızarmış bir horozun gövdesiyle birleştirilmişti. Yemeğin üstü kahverengi karamel sosuyla ve incirlerle kaplanmıştı. Guruldayan karnına daha fazla direnemeyen Lok aşçı başılarından birinin domuz horozdan kalın bir dilim kesmesine izin verdi. Bunu küçük bir gümüş çatal kullanarak gümüş bir tabaktan yedi. Lokması tereyağının dokusuyla ağzında dağıldı ve açığa çıkan lezzet başını döndürdü. Haftalardır bu denli harikulade bir şey tatmamıştı. Eski cam mahzende böyle harika bir yemek hazırlamak için mutfaktaki tüm becerilerini kullanması ve Sanza kardeşlerden bolca yardım alması gerekeceğinin farkındaydı. Bu düşünce yemeğin tadını biraz kaçırdı ve Lok tabağındakileri çabucak bitirdi. Mürekkep balığı vücutlu boğa kellesine ise hiç yanaşmadı. Ziyafet masasının ortasında şölenin, en azından bu kattakinin başyapıtı duruyordu. Hemen göze batan 2,5 metre uzunluğundaki devasa cisim, Kamur şehrinin yenilebilir bir heykeliydi. Küçük küçük yükseltilmiş platformların üstündeki adalar pişmiş tatlı ekmektendi. O platformların arasındaki kanallardan akan mavi renkli bir içki, Diorama'nın sağ tarafındaki bir aşçıbaşı tarafından kepçeyle kadehlere doldurulmaktaydı. Şehirdeki başlıca köprülerin her biri kristalize edilmiş şekerden bir kopyayla temsil edilmekteydi. Aynı şekilde güneydeki kırık kuleden cam güller evine, hatta her şeye tepeden bakan 5 kuleye kadar tüm önemli kent simgeleri minik modellerle yerli yerindeydi. Lok yakından baktı. Kahverengi pudingden yapılma tahta çöplüğün ortasında bir bademden birazcık daha büyük, dondurulmuş çikolatadan yapılma minik bir kalyon yüzüyordu.
''Nasılsın Lucas?''
Don Salvare elinde şarap kadehiyle tekrar yanındaydı. Lok onunla konuşmak için döner dönmez siyah ceketli bir uşak genç adamın kullanılmış tabağını parmaklarının arasından kapıverdi.
''Şaşkına döndüm'' dedi Lok fazla abartma gereği duymadan. ''Ne bekleyeceğime dair hiçbir fikrim yoktu. İlikler aşkına, belki de peşin bir hükmümün olmaması daha iyi. İlikler kralının sarayı da herhalde böyledir. Burasıyla boy ölçüşebilecek başka bir yer düşünemiyorum.
Nazik düşüncelerinle şehrimizi onurlandırıyorsun dedi Lorenzo. Bize katılmaya karar vermen beni çok memnun etti. Daha az önce akranlarımdan bazılarıyla çene çalıyordum. Yaklaşık 1 saat sonra içlerinden biriyle ciddi bir konuşma yapacağım. Sanırım ondan 3,000 şiline yakın bir para koparabilirim. Böyle konuşmaktan hiç haz etmiyorum ama epey yumuşak başlıdır ve beni pek sever.
Lucas diye seslendi Dona Sofia peşinde Reinhardt'la beraber tekrar ortaya çıkarken. Lorenzo sana çevreyi doğru düzgün gezdiriyor mu?
Leydim Salvara, bu şölende gördüklerime şaştım kaldım. Kocanız beni ağzımda baş parmağımla bir köşeye otursa bile bütün gece yeteri kadar eğlenebilirim.
''Elbette ki öyle bir şey yapacak halim yok.''
Don Salvare güldü. ''Az önce Don Bella Riccio ile konuşuyordum aşkım. Kendisi son birkaç aydır himayesi altında bulundurduğu heykel tıraşla, hani La Chaine'li o tek gözlü adamla beraber.''
O sırada yanlarından 4 kişilik bir hizmetli ekibi geçti. Adamlar aralarındaki tahta bir tezkerede ağır bir şey taşıyorlardı. Nesne altın ve camdan yapılmış bir tür heykel. Kamor'un armasıyla süslü parlak bir piramitti. İçinde simyasal fenerler olmalıydı. Zira cam turuncunun çok hoş bir parıltısıyla ışıldıyordu. Lok seyrederken renk değişerek yeşile, maviye ve beyaza çaldı. Sonra tekrar turuncuya döndü.
Ne kadar güzel, dedi Dona Sofia. Belli ki simyasal şeyler onu çok etkiliyordu. Değişken tonlar. Ah, ayarı çok hassas olmalı. İçini görmeyi ne çok isterdim. Söyle bana, Don Bella Riccio'nun La Shinnisi benim için öyle bir heykel yapabilir mi?
İlkine benzer üç heykel taşıyan üç hizmetli ekibi daha yanlarından geçip gitti. Heykeller birbirinden birazcık daha değişik düzenlerde renk değiştirmekteydi.
Bilmiyorum, dedi Reinhardt, bu heykeller sıra dışı misafirlerimizden birinin düke hediyesi. Onlara üstlerim izin verdi, sahiden de çok hoş gözüküyorlar.
Locke tekrar ziyafet masasına doğru döndü ve kendini ansızın Giancana Meraggio'dan 6 adım uzakta buldu. Adamın göğsünde bir orkide, elinde meyve dolu gümüş bir tabak ve boştaki kolunda kırmızı elbiseli güzel mi güzel bir kadın vardı.
Meraggio'nun bakışları Locke'un üstündeyken şöyle bir geçip gitti, sonra da hızla geri döndü. O delici gözler genç adama ve giydiği kıyafete odaklandı. Sarraf başı ağzını açtı, vazgeçere benzedi, ardından tekrar açtı.
Bayım, dedi Meraggio soluk bir sesle, affedersiniz ama.
Efendi Meraggio, Don Salvara yanlarında belirdi. Onu görünce Meraggio ağzını bir kez daha kapadı ve belini kırarak selam verdi, yine de fazla eğilmedi.
Don Salvara, dedi Meraggio ve güzeller güzeli Dona Sofia, sizleri görmek ne büyük mutluluk.
Size de merhaba Yüzbaşı Reinhardt.
Başının ufak bir hareketiyle uzun boylu Vadralı'yı dikkatinden çıkardı ve tekrar Locke'a baktı.
Efendi Meraggio, dedi Locke, bu ne güzel bir tesadüf. Nihayet sizinle tanışabildiğime çok memnun oldum. Muhasebe büronuzdayken size pek çok kez bakındım ama korkarım ki hizmetlerimi layıkıyla sunma fırsatını hiç yakalayamadım.
Öyle mi? Ben de tam kim olduğunuzu soracaktım bayım.
Efendi Meraggio, dedi Don Salvara, izin verirseniz Lucas Fairwhite'ı takdim etmek isterim. Kendisi Amberlane'le bir tüccar olup Bell Auster hanesine hizmet etmektedir. Belirli bir miktar düşük alkollü bira ithalatı için burada bulunuyor. Amberlane biralarının bizimkiler karşısında ne kadar tutunabileceğini görmek istiyorum da.
Lucas, bu saygıdeğer Giancana Meraggio, kendi adını taşıyan muhasebe bürosunun sahibidir. Çoğu kimse tarafından Akdemir'in dükü olarak da bilinmesi boşuna değildir. Şehrin tüm mali işleri gökyüzündeki takım yıldızlar gibi onun etrafında döner.
Hizmetinizdeyim bayım, dedi Locke.
Demek Amberlane'den geliyorsunuz. Üstelik Bell Auster hanesinden, öyle mi?
Evet, dedi Dona Sofia. Özel misafirimiz olarak şölene katılıyor.
Efendi Meraggio, dedi Locke, lütfen merakımı bağışlayın ama ceketimin kesimi hoşunuza gitti mi? Ve de kumaşı.
İlginç bir soru, dedi Meraggio kaşlarını çatarak, zira nedense ikisini de gözüm ısırıyor.
Isırmalı da, dedi Locke. Salvaraların tavsiyesi üzerine kamor tarzında bir takım elbise sipariş ettim. Terziden kentin en zevkli giyinen şahsının özellikle tercih ettiği bir kesim seçmesini istedim.
O da ne dese beğenirsiniz. Gitti sizin adınızı verdi.
Bu takım elbise tam da sizin tercihlerinize göre dikildi bayım. Umarım son derece rahat olduğunu söylememi küstahlık kabul etmezsiniz.
Ah, hiç de bile, dedi Meraggio fevkalade kafası karışmış gözükerek. Ah hayır, tabii ki küstahlık değil, gururumu okşadınız bayım, gururumu okşadınız. Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum, sıcaktan olsa gerek. Sanırım gidip bir kokteyl alacağım. Sizinle tanışmak bir zevkti efendi Fairwhite. İzninizle Dona Sofia, Don Lorenzo.
Meraggio yürüyüp giderken başını çevirip Locke'a baktı. Ardından kafasını iki yana salladı.
Ah, madrabaz bekçi diye aklından geçirdi Locke. Sendeki espri anlayışı kimse de yok.
Lucas, dedi Dona Sofia, şimdilik yeterince karnını doyurdun mu?
Hem de tıka basa leydim Salvara.
Güzel, niçin Dona Vorcenza'yı birlikte aramıyoruz? Herhalde diğer galerilerden birinde saklanıp örgü örüyordur. Eğer bugün aklı başındaysa onu çok seveceğini garanti ederim.
Dona Vorcenza 2 kat aşağıdaki Batı Galerisi'nin en kuzey dairesinde, dedi Reinhardt. Bahsettiğim yeri biliyor musunuz?
Ah evet dedi Sofia. Ne dersin Lucas? Gel gidip hürmetlerimizi sunalım. Bu sırada Lorenzo da içeride gezinerek ilgilenmesi gereken önemli meseleler üzerinde çalışabilir.
Konu aklından çıkmış değil hayatım dedi Don Lorenzo sahte bir asabiyetle. Efendi Fairwhite, şahsen ben ihtiyar Donna'nın bu akşam Terrence'e konuşuyor olmasını umuyorum. Kendini taş bir heykelle tanıştırılıyormuş gibi hissedebilirsin. Veya belki de yalnızca benimle aynı odada bulunduğu zaman öyle davranıyordur.
Keşke öyle olduğunu söyleyebilseydim Lordum Salvara dedi Reynard. Ben de bir süre etrafı kolaçan edip gerçekten görevimin başındaymışım gibi gözükmeliyim. Donna Vorchenza'ya sevgilerimi iletin Lady Sofia.
Elbette yüzbaşı. Geliyor musun Lucas?
Donna onu lakeli ahşap trabzanlara sahip geniş atacan merdivenlerin birinden indirdi. Basamakların dibindeki simyasal fenerler süslü muhafazalarının içinde yumuşak bir parıltı saçıyordu. Hava karardıktan sonra çok hoş görüneceklerdi. Bu katın düzeni de bir üstteki de aynıydı. Ortada üstü atıştırmalıklarla ve harikalarla dolu 15 metrelik başka bir ziyafet masası vardı. Tuhaf bir güzelliğe sahip o altın cam karışımı piramitlerden biri masanın yanına bırakılmıştı. Enteresan diye düşündü Locke. Lady Salvara dedi genç adam gülümseyip parmağıyla göstererek. Belki giderken birkaç hizmetliyi ikna edip o heykellerden birini yanımızda götürebiliriz. Böylece içine bir göz atma imkanı bulursunuz ne dersiniz?
Ah Lucas ah keşke ama dükün konukseverliğine sırf canımız istediği için süs eşyalarını alıp götürerek karşılık veremeyiz. Gel bir kat daha inmemiz gerekiyor. Lucas ne oldu?
Dona kalan Locke dosdoğru alt kata inen merdivene bakıyordu. O sırada biri basamaklardan yukarı çıkmakla meşguldü. Gri bir pelerinle gri pantolon giyen, gri eldivenler takan, ince yapılı, zinde görünümlü bir adam. Yeleği ve dört köşeli şapkası siyah, boyun bağları ise parlak kırmızıydı. Ayrıca sol elindeki deri eldivenin üstüne çok tanıdık bir yüzük takmıştı. Bir zamanlar Barsavi'ye ait olan Kamor kapasının siyah incili yüzüğü. Kalbi bir savaş kadırgasının davulu gibi çarpan Locke, Kappa Razza ile göz göze geldi. Kamor'un yeraltı dünyasının efendisi afallayarak olduğu yerde kala kaldı. Yüzünden geçen katıksız şaşkınlık ifadesi, Locke'un ruhunun derinliklerinden bir sevinç dalgasının yükselmesine yol açtı. Sonra kısacık bir anlığına o şaşkınlığın yerini öfke aldı. Razza dişlerini sıktı ve yüz atları gerildi. Nihayet kontrolünü tekrar kazanmış gibi göründü. Lakeli siyah cadı ağacından yapılma, altın başlı gezinti bastonunu elinde çevirdi, koltuk altına sıkıştırdı ve Locke ile Donna Sofia'ya doğru sakin adımlarla yürüdü. 54. Ayrımın Sonu Sayfa 509